bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr
1. Richard Bach, Arkadaş Yayınları, 1. Basım, İstanbul. Türkçe'ye çeviren Belkıs Çorakçı, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Deren Koçkesen. Richard Bach ve Sonsuza Uzanan Köprü kitabında tanıştığımız eşi Leslie, bu kez de bizi değişik zaman ve mekanlarda büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Kimi zaman bir insan yaşamına yön veren, bir kimliği belirleyen yol ayrımlarında geziniyor, sevgi ve ayrılık, yenilgi ve direnç, yaşam ve ölüm duraklarından geçiyor. Kimi zaman da dünyamızın geleceğini belirleyecek olan toplumsal kararlarla hesaplaşıyor, savaş ve barış, din ve şiddet kavramlarıyla hesaplaşıyor. Richard Bach'ın özgün anlatımıyla yazılmış Martı tadındaki bu yeni kitabı da seveceksiniz. Leslie ile hayli yol aldık, değil mi? 25 yıl önce ilk karşılaştığımızda ben uçuşlara gönlünü kaptırmış bir pilottum. Uçuş araç gereçlerinin, uçuş hızlarının gerisinde anlamlar arar dururdum. 20 yıl önce yolculuğumuz bizi Martı kanadında bir hayat biçimine doğru götürdü. 10 yıl önce dünyanın kurtarıcısıyla karşılaştık. Baktık ki o bizmişiz. Siz olsanız beni kafası yön saptamalarıyla, uçuş yükseklikleriyle dolu, bütün bunları sözcüklerden oluşmuş bir paravanın arkasında saklayan biri diye düşünürdünüz. Haklı da olurdunuz. Sonunda sizi artık yeterince iyi tanıdığıma, başımdan geçen serüvenleri sizin de paylaşmanızı önerebileceğime karar verdim. Hem mutlu serüvenleri hem de o kadar mutlu olmayanları. Dünyanın nasıl işlediğini anlamaya başlıyorsunuz, değil mi? Ben de. Öğrendiğiniz şeyler kendinizi tedirgin ve yalnız hissetmenize mi yol açıyordu? Beni de. Ömrünüz boyunca bir tek büyük sevgiyi mi arıyordunuz? Ben de yaptım o işi. Aradım ve buldum. Sonsuza Uzanan Köprü kitabında da sizi karımla tanıştırdım. Leslie Parrish Bach'la. Artık ikimiz birlikte yazıyoruz Leslie ile. Birleşip Riles Chardley olduk. Birimizin nerede bitip öbürünün nerede başladığını bilemiyoruz. Köprü sayesinde okurlar ailemiz çok daha sıcaklaştı. Daha önceki kitaplarda benimle birlikte uçmuş olan serüvencilere ek olarak sevgiyi özleyenlerle onu bulanlar da aramıza katıldı. Bizim hayatlarımız onlarınkinin aynasıymış, öyle yazıyorlar defalarca. Acaba hepimiz değiştik mi birbirimizi yansıta yansıta? Genellikle gelen mektupları mutfakta okuruz. Birimiz yüksek sesle okur, öteki de günün sürpriz yemeğini hazırlar. Bazı okur mektuplarıyla birlikte öyle içten gülmüşüzdür ki salatamız çorbamızın içine sıçramıştır. Bazıları da gözlerimizden yaşlar döktürmüş, yemeğimizi tuzlamıştır. Günlerden bir günde buz niyetine şöyle bir mektup geldi. Köprü kitabında merak edip durduğunuz Richard'ı hatırlıyor musunuz? Hani kaçıp gitmişti, çok sayıdaki kadınlarını Leslie'ye değişmek istememişti. Bu mektup sizi ilgilendirir sanıyorum çünkü ben o adamım. Daha sonra neler olduğunu da biliyorum. Bize çizdiği paralellikler şaşırtıcıydı. O da yazardı. Bir kitabından göz açıp kapayana kadar servet kazanmış, benim düştüğüm vergi dertlerine düşmüştü o da. Bir tek kadını aramaktan o da vazgeçmiş, çok kadın rayına yerleşmişti. Derken kendisini olduğu gibi seven bir kadınla karşılaşmıştı. Aradan bir süre geçince kadın ona bir seçenek tanımıştı. Ya hayatındaki tek kadın kendisi olacaktı ya da hiç hayatında bulunmayacaktı. Bu da bir zamanlar Leslie'nin bana tanıdığı seçeneğin tıpkısıydı. Bu adam da benim gibi yolun aynı kavşağında duraklamıştı. O kavşakta ben sola dönmüştüm. Yakınlığı ve onun getireceğini umduğum sıcak geleceği seçmiştim. O adam ise sağa dönmüştü. Kendisini seven kadından kaçıp uzaklaşmıştı. Evini ve uçağını vergi tahsildarları haczetsin diye bırakmıştı. Benim de yapmama ramak kaldığı gibi. Soluğu Yeni Zelanda'da almıştı. Mektup devam ediyordu. Yazarlığım iyi gidiyor. Auckland'da, Madrid'de, Singapur'da evlerim var. Dünyanın her yerinde seyahat edebiliyorum. Bir tek Amerika Birleşik Devletleri hariç hiç kimse bana gereğinden fazla yaklaşamıyor. Ama Laura'mı hala düşünüyorum. Ona bir şans tanısaydım nasıl olurdu diye merak ediyorum. Köprü bunu anlatıyor mu bana? Siz ikiniz hala birlikte misiniz? Benim seçimim doğru muydu? Ya sizinki? Adam multimilyonerdi. Dilekleri kabul olmuştu. Dünya onun oyun alanıydı. Ama ben gözümdeki yaş damlasını elimle silmek zorunda kaldım. Mektuptan başımı kaldırıp baktığımda Leslie'yi mutfak tezgahına dayanmış, yüzünü ellerine gömmüş gördüm. Ne zamandır bu adamı bir hayal ürünü sanıyorduk? Garip bir boyutta yaşayan bir gölge ruh. Bizim icat ettiğimiz biri. Mektup geldikten sonra sarsıldık, tedirgin olduk. Sanki bizi çağıran bir zil çalıyormuş da biz nasıl cevap vereceğimizi bilemiyormuşuz gibi. O sırada rastlantı sonucu elime garip bir fizik kitabı geçti. Kuantum fiziğinin çok dünyalı yorumu. Çok dünyalı, evet, diyordu kitap gerçekten. Bildiğimiz şu dünya her an sayısız dünyalara ayrılıyor. Farklı gelecekler ve farklı geçmişler ortaya çıkıyor. Fizik kavramına göre kaçmayı seçen Richard, benim hayatımı değiştirdiğim o kavşakta yok olmamıştı. Şu anda o da bu dünyanın yanında kaymakta olan bir farklı dünyada varlığını sürdürmekteydi. O dünyada Leslie Parrish de bir başka yaşamı seçmişti. Richard Bach onun kocası değildi. Sunduğu şeyin sevgi ve neşe olmayıp sonu gelmez hüzün olduğunu anlayınca uzaklaşmıştı Leslie ondan. Çok dünyayı bitirdikten sonra bilinçaltım o kitabın bir hayalet kopyasını her gece yatağa götürmeye, ben uyurken ikide bir beni dürtmeye başladı. Ya o paralel dünyalar arasında bir geçiş yolu bulursan diye fısıldıyordu. En büyük hatalarını ve en akıllıca seçimlerini yapmadan önceki Richard'ı Leslie'yi bulabilir, onları görebilirsen? Ya onları uyarabilme, onlara teşekkür edebilme, cesaret edebildiğin soruları sorabilme olanağı bulursan? Acaba onlar hayat hakkında, gençlik, yaşlılık ve ölüm hakkında, meslek hayatı, sevgi ve vatan hakkında, barış ve savaş hakkında, sorumluluk, seçimler ve sonuçları hakkında, senin gerçek diye düşündüğün dünya hakkında neler biliyorlar? Çekil git başımdan dedim ona. Sen kendini bu savaşlı ve yıkımlı, nefret ve şiddet dolu dünyaya ait değilmiş gibi görüyorsun öyle mi? Niye burada yaşıyorsun peki? Bırak da uyuyayım dedim. İyi geceler dedi bana. Ama hayalet zihinler asla uyumaz. Rüyalarım arasında hep sayfaların çevrilme sesini duyuyorum. Şu anda uyanığım. Ama sorular hala kafamda. Yaptığımız seçimler gerçekten dünyalarımızı mı değiştiriyor? Ya fizik haklı çıkarsa? 1. Kar beyazı ve gökkuşağı renklerine boyanmış deniz uçağımızla eski anılar rengindeki dağları aştık. Kuzeyden doğru kayarak alçaldık. Kentin kocaman beton bir çöreğe benzeyen hayali sislerin içinde karşımızda belirdi. Yaz güneşinde pişiyordu. Upuzun bir uçuştan sonra çölün ucunda. Ne kadar kaldı tatlım dedim enterfona. Leslie uzun menzilli seyir alıcısına dokundu. Ön panelde rakamlar ışıldadı. 30 mil kuzeyde dedi. 15 dakika var. Los Angeles kulesini istiyor musun? Teşekkür ederim deyip gülümsedim. Birbirimizi bulduğumuzdan beri ne kadar da değişmiştik. Leslie'nin bir zamanlar uçmaktan ödü kopardı. Oysa şimdi kendi de pilottu. Benimse bir zamanlar evlilikten ödüm kopardı. Şimdi 11 yıllık kocaydım. Üstelik de hala kendimi kız bu gece benimle çıkıyor diye şanslı sayar havadaydım. Alo Los Angeles kulesi dedim mikrofona. Burası Martin Deniz Kuşu 1-4 Bravo. Yerimiz 7005'e 3005. Güneye doğru Santa Monica'ya yaklaşıyoruz. Aramızda deniz uçağımıza Grovely adını takmıştık ama hava trafik kontrolüne resmi adıyla tanıtıyorduk onu. Nasıl bu kadar şanslı olabiliyoruz diye düşündüm. Çocukluğumuzda rüya saydığımız bir hayatı yaşıyorduk. Yarım yüzyıl süren zorluklardan, öğrenmelerden, deneme yanılmalardan sonra her birimiz nice güçlüklerle boğuşup rüyalarımızın bize ulaşamayacağı bu tatlı günlere varmıştık. Martin 1-4 Bravo radarda görüldü dedi kulaklarımızdaki ses. Leslie parmağını uzatarak şurada ve şurada trafik var diye uyardı. Tamam gördüm. Bu arada ona da baktım. Artistmiş de şimdi serüven ortağım olmuş gibiydi. Altın saçları yüzünün düzgün kavislerinin çevresinde toplanmıştı. Yüzüne güneş ışığı ve gölgeler düşüyordu. Deniz mavisi gözleri dikkati işine toplamış görünüyordu. Çevremizdeki gökyüzünü kontrol etmekteydi. Ne güzel bir yüz yapmıştı kendine o zihin. Martin 1-4 bravo dedi Los Angeles kulesi. 4-6-4-5 yapın. Bu harikulade kadınla benim birbirimizi bulmuş olmamız kaçta kaç bir şanslı acaba? Yollarımızın karşılaşması ve karşılaşınca uyum göstermesi ihtimali kaçta kaçtı? İki yabancı olmaktan çıkıp iki ruh arkadaşı olma ihtimalimiz kaçta kaç bir şanslı? Şu anda birlikte Spring ile uçuyorduk. Araştırmacıların bir toplantısına gitmekteydik. Yaratıcı düşüncenin sınırları araştırılacaktı. Bilim ve bilinç, savaş ve barış, bir gezegenin geleceği. Bize söylemedi mi onu diye sordu Leslie. Haklısın dedim. Neydi söylediği sayı? Gülen gözlerini bana çevirdi. Hatırlamıyor musun diye sordu. 4-6-4-5. İşte görüyorsun dedi. Bensiz halin ne olurdu? Dünya değişmeden önce duyduğum son sözler bunlar oldu. 2. Radar vericisi amfibi uçağımızın ön panelinde kara bir kutuydu. Pencereciklerinden 4 basamaklı bir kod verirdi. O pencerelere sayıları yerleştirince kilometrelerce uzaktaki karanlık odalarda tanırlardı bizi. Uçak numarası, yönümüz, yüksekliğimiz, hızımız. Yeşil radarlı odada çalışan hava trafik kontrollerine ne gerekiyorsa hepsi. O gün öğleden sonra uçuş hayatımda belki 10.000. kere elimi uzatıp o sayıları değiştirmek istedim. İlk pencereye 4, ikinciye 6, bir sonrakine 4, en sonuncusuna da 5. Bu işle uğraşmak için gözlerim aşağıya bakıyordu. Kulağıma garip bir vınlama sesi geldi. Kalın doğudan başladı. Oktavları aşa aşa kulağın duyamayacağı tizliklere doğru kayboldu. Sonra sert hava akımına çarpmışız gibi vump diye sarsıldık. Pilot kabininin içini kehribar rengi göz kamaştırıcı bir ışık kapladı. Leslie, Richard diye bağırdı. Başımı bir anda çevirip onun yüzünü gördüm. Ağzı açılmış, gözleri fincan gibi olmuştu. Biraz sarsıldık sevgilim dedim. Sert bir hava akım derken ben kendim de fark ettim. Kelimenin orta yerinde durdum. Los Angeles kaybolmuştu. Bir ufuktan bir ufka uzanan koskoca kent yoktu karşımızda. Onu çevreleyen dağlar da yoktu. 100 millik sis perdesi de yoktu. Kaybolup gitmişti hepsi. Gökyüzü yaban çiçeklerinin mavi rengine dönüşmüştü. Derin, diri, soğuk bir mavi. Aşağımızda otoyollar, bina damları, alışveriş merkezleri olacağı yerde uçsuz bucaksız bir deniz vardı. Gökyüzünün aynası gibi bir deniz. Garip bir maviydi. Okyanus ortaları gibi derin değil, her yanı sığdı. Yüzeyin bir kulaç altında dümdüz, kobalt rengi kumlar varmış gibi. Gümüş ve altın desenli. Los Angeles nerede? Dedim. Görüyor musun? Ne gördüğünü söyle bana. Su, okyanus üstündeyiz, diye soludu Leslie. Richie ne oldu? Bilmiyorum dedim ona. Kafam karmakarışıktı. Paneldeki aletlere baktım. Tüm göstergeler yerli yerindeydi. Nerede olmaları gerekiyorsa orada. Hızımız değişmemişti. Yönümüz jiro puslada 142 olarak görünüyordu. Ama manyetik puslanın göstergesi ekranında başıboş dönüyor. Artık kuzeye güneye hiç aldırış etmiyordu. Leslie düğmeleri denedi. Devre kesicilere bastı. Korku boğazına tıkanarak seyir telsizleri ölü dedi. Çalışıyorlar ama göstermiyorlar. Öyleydi gerçekten. Seyir göstergelerinde yalnızca siyah çizgiler ve sönük anlamına gelen bayrak işaretleri görebiliyordum. Loran panelinde daha önce hiç görmediğimiz bir yazı yanmaktaydı. Pozisyon yok. Zihinlerimiz de bomboştu. Şaşkınlık içinde bakıyorduk. Bu durum değişmeden önce bir şey gördün mü diye sordum. Hayır dedi. Evet, bir vınlama sesi vardı. Sen de duydun mu? Sonra sarı bir ışık parladı. Bir şok dalgası tüm çevremizi sardı. Sonra da geçti. Onunla birlikte başka her şey silindi. Neredeyiz? Durumu bildiğim kadarıyla özetledim. Uçak doğru dürüst çalışıyor. Yalnız seyir göstergeleriyle Loran bozuk. Manyetik pusla da çalışmıyor. Bir uçağın tek bozulmayacak aleti bozulmuş durumda. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Los Angeles Kulesi, dedi Leslie birden. Güzel, mikrofonun düğmesine bastım. Alo, Los Angeles Kulesi, burası Martin 1-4 Bravo. Aşağı bakıp cevap bekledim. Suyun altındaki kumlar kocaman, kıvrılarak ilerleyen bir matris gibiydi. Işık dereleri kıvrılarak akıyormuş gibi. Kolları da vardı ışık derelerinin. Her biri bir başkasına bağlıydı. Yüzeyin birkaç metre altında pırıl pırıldılar. Alo, Los Angeles Kulesi, dedim tekrar. Burası Martin Amfibi 1-4 Bravo, alıyor musunuz? Sesi yükselttim. Kulaklarımıza bir parazit doldu. Telsiz çalışıyordu ama karşı tarafta konuşan yoktu. Alo, Martin Deniz Kuşu 1-4 Bravo'yu duyan herhangi bir istasyon varsa bizi bu frekanstan arayın. Parazit, söz yok. Fikirler tükendi bende, dedim. İçgüdüsel bir hareketle uçağı yükseltmeye çalıştım. Daha geniş bir manzara görebilmek için. Yükseldiğimizde belki kaybettiğimiz dünyaya ait bir işaret buluruz diye. Birkaç dakika içinde bazı garip gerçekleri fark ettik. Ne kadar yükseğe çıkarsak çıkalım, altimetre hiç değişmiyordu. Yükselince çevremizdeki hava seyrelmiyordu. Benim 1700 metre tahmin ettiğim yükseltide gösterge hala deniz seviyesi diye direniyordu. Manzara da değişmiyordu. Dört bir yana kilometrelerce uzanan sular, altta da ışık çizgileri. Desen asla kendini tekrarlamıyordu. Ufuk her tarafta aynıydı. Ne bir dağ, ne bir ada, ne güneş, ne bulutlar, ne bir tekne, ne de bir canlı belirtisi. Leslie yakıt göstergesine parmağıyla tıp tıp vurdu. Yakıt kullanmıyoruz galiba, dedi. Bu mümkün mü? İbre takılmış olmalı. Motoru hızlı da yavaş da çalıştırsan bir şey fark etmiyor. Yakıt göstergemiz yarım deponun bir tek çizgi altında çakılmış gibi duruyordu. Başımı iki yana sallayarak bir bu eksikti dedim. Yakıt göstergesi de hapı yuttu. Herhalde iki saatlik uçuşa yetecek benzinimiz vardır ama kalanını tasarruf etsek daha iyi olur bence. Desli boş ufukları gözleriyle taradı. Nereye ineceğiz? Fark eder mi? Diye sordum. Denizden yukarıya doğru şahane ışıklar parlıyor, desenler bizi şaşırtıyordu. Levyeyi ittim. Uçan teknemiz upuzun bir dalışa geçti. İlerken altımızdaki garip deniz manzarasını seyrediyorduk. İki parlak yol birden ışıklandı. Önce ayrı ayrı kıvrılarak ilerlerken sonra paralel gitmeye başlıyor, daha sonra da birleşiyorlardı. Binlerce başka yol o ikisinden çatallanarak ayrılıyor, Söğüt ormanındaki dallar gibi dağılıyordu. Bir neden var diye düşündüm. Bu çizgileri oluşturan bir şey olmalı. Lav birikimleri miydi bunlar, su altı yolları mıydı? Leslie elimi tuttu. Richie, dedi. Yumuşacık, hüzünlü bir sesle. Acaba biz öldük mü? Belki havada bir şeye çarptık ya da bir şey bize çok hızlı çarptı. Göremedik. Ailenin ölüm uzmanı bendim ama bu hiç aklıma gelmemişti. Leslie haklı olabilir miydi? Ama o zaman Growley'nin burada ne işi vardı? Ölüm hakkında onca okuduğum yazının hiçbirinde yağ basıncı değişmez denilmiyordu. Bu ölüm olamaz, dedim. Kitaplara göre öldüğümüz zaman bir tünel ve ucunda da bir ışık görecekmişiz. İnanılmaz yoğunlukta sevgiler duyacakmışız. İnsanlar bizi karşılayacakmış. Eğer birlikte ölme zahmetine girişmişsek, yani aynı anda ölmüşsek, bizi vaktinde karşılamanın bir yolunu bulamazlar mıydı sence? Belki de kitaplar yanılıyor, dedi. Sessizce alçaldık. İçimiz hüzünle doluydu. Hayatımızın neşesi ve vaatleri nasıl bu kadar çabuk sona erebilirdi? Sen kendini ölü hissediyor musun? Diye sordu. Hayır, ben de etmiyorum. Paralel kanalların üzerinde alçaktan uçtuk. İnişten önce mercan uçları ya da yüzen kütükler var mı diye aradık. İnsan ölmüş bile olsa bir kayanın üzerine iniş yapıp da uçağının altını yırtmak istemez. Hayatın ne budalaca bir noktalanışı bu böyle, dedi Leslie. Ne olduğunu bile bilmiyoruz. Nasıl öldüğümüzün bile farkında değiliz. Altın ışık, Leslie. Sonra o şok dalgası. Acaba nükleer olabilir mi? Üçüncü Dünya Savaşı'nın ilk ölenleri olabilir miyiz biz? Bunu biraz düşündü. Sanmıyorum, dedi. Bize doğru gelmiyordu. Bizden uzağa doğru gidiyordu. Hem bir şeyler hissederdik. Yine sessizce uçtuk. Hüzünlü, çok hüzünlü. Haksızlık bu, dedi Leslie. Hayat daha yeni güzelleşmişti. O kadar çok çalıştık, onca sorunu çözümledik. Güzel zamanlar daha yeni başlıyordu. İçimi çektim. Eğer ölmüşsek en azından birlikte öldük. Planımızın o bölümü başarıya ulaştı. Tüm ömrümüz gözümüzün önünden geçermiş hani, dedi Leslie. Senin hayatın geçti mi gözünün önünden? Henüz geçmedi, seninki? Hayır, hem her şey kapkara kesilir derler. O da yanlış çıktı. Onca kitap nasıl yanılır? Biz nasıl bu kadar yanılabiliriz? Geceleri ruhumuzun vücudumuzdan nasıl çıktığını hatırlasana. Ölüm de öyle bir şey olmalı. Tıpkı öyle. Yalnız bu sefer hep yolumuza devam etmek var. Sabaha geri dönmek yok. Ölümün bir anlam taşıyacağına inanmıştım her zaman. Yeni bir anlayışın mantıklı ve yaratıcı bir fırsatı olacaktı ölüm. Maddenin sınırlarından kurtulup sevinç içinde özgürleşmek olmalıydı. Ham inançların duvarları dışında bir serüven olmalıydı. Ölümün uçsuz bucaksız teknikolor bir okyanus üzerinde uçmak demek olduğu yolunda kimse uyarmamıştı bizi. Neyse inebilecektik en azından. Kaya yoktu, yosun yoktu, balık sürüleri yoktu. Sular düzgün ve duruydu. Rüzgar su yüzeyini ancak buruşturacak kadardı. Leslie iki parmak çizgiyi bana gösterdi. Galiba bu ikisi arkadaş dedi. Hep birlikteler. Belki iniş pisti onlar diye mırıldandım. Onlarla hiza tutturmak en iyisi gibi geliyor. Tam bir araya geldikleri yere iniş yapalım, tamam mı? İnişe hazır mısın? Herhalde, dedi. Yan camdan baktım. İniş takımlarını bir kere daha kontrol ettim. Sol teker kalkık, dedim. Burun tekeri kalkık. Sağ teker kalkık. Su inişi için tekerler hazır. Kanat flapları inik. Son dönüşe geçtik. Deniz bizi karşılamak üzere zarafetle yükseldi. Uzunca bir süre suların birkaç santim yukarısından ilerledik. Uçağımızın beyaz gövdesi sulara yansıyordu. Kuyruk sulara değdi. Deniz uçağı bir fıskiye bulutu üzerinde uçar gibi oldu. Motorun fısıltısı birden su seslerine yenik düştü. Levyeyi çektim, yavaşladık. Birden sular yok oldu. Uçak da görünmez oldu. Çevremizde bulanık olarak bir takım damlar, kiremitler, palmiye ağaçları gördük. Sonra kocaman pencereli bir binanın duvarı çıktı karşımıza. Dikkat et! Bir saniye sonra kendimizi binanın içinde duruyor bulduk. Başımız dönüyordu ama yaralanmamıştık. Upuzun bir koridorda yan yanaydık. Karıma uzandım. Onu kucakladım. İyi misin? Dedik bir ağızdan. Bu sözü soluk soluğa aynı saniyede söylemiştik. Evet, dedik sonra. Hiç yara bere yok. Ya sen? Evet. Koridorun arka ucundaki cam kırılmamıştı. Duvarda girdiğimiz yeri belli eden bir delik de açılmamıştı. Görünürlerde hiç kimse yoktu. Çıt çıkmıyordu binada. Çaresizlik içinde neler oluyor diye patladım. Richie, dedi karım alçak sesle. Gözleri şaşkınlıkla iri iri açılmıştı. Burası tanıdık bir yer. Daha önce de gördük burayı. Çevreme bakındım. Birçok kapıların açıldığı bir koridor, yerde kiremit kırmızısı bir halı, tam karşımızda asansör kapıları, saksılarda palmiyeler. Koridorun penceresi güneş altındaki damlara, alçacık altın tepelere bakıyordu. Sisli bir öğle sonrasıydı. Bir otele benziyor. Hiçbir otel hatırlamıyorum ki. Hafif bir ses duyuldu. Asansörlerin üzerindeki yeşil ok işareti yandı. Kapılar açılırken baktık. İçeride ince uzun, sivri kemikli bir adamla güzel bir kadın yan yana durmaktaydı. Kadının üzerinde blue jean, solmuş bir iş gömleği, ordu malı bir anorak, başında da baharat rengi bir kep vardı. Yanı başımda karımın soluğunun boğazına tıkandığını duydum. Vücudunun kasıldığını hissettim. Asansörden inen adamla kadın bizim 16 yıl önceki halimizdi. İlk karşılaştığımız günkü biz yani. 3. Donup kaldık. Ağzımızdan tek kelime çıkmıyordu. Çenemiz sarkmış, aval aval bakıyorduk. Genç Leslie asansörden inerken benim eski halim olan Richard'a dönüp bakmadı bile. Koşmaya çok yakın bir hızla yürüyerek kendi odasına doğru ilerledi. Acil durum duygusu şaşkınlığımızı bastırıverdi. Onların öyle uzaklaşmasına izin veremezdik. Benim Leslie'm, Leslie dur diye seslendi. Genç kadın durup döndü. Kendisine hangi dostunun çağırdığını merak ederek baktı ama bizi tanımamış gibiydi. Herhalde gölgedeydik. Yalnız silüetlerimizi görüyor olabilirdi. Pencere arkamızdaydı çünkü. Leslie, dedi karım. Bir yandan ona doğru yürümeye başlamıştı. Bir dakika vaktin var mı? Genç Richard bu arada bizim yanımızdan geçip kendi odasına doğru ilerledi. Asansörde gördüğü kadının arkadaşlarına rastlamış olması onu ilgilendirmiyordu. Ben de kendi kendime neler olup bittiğini bilmiyor olmamız durumu denetlememize engel değil diye düşündüm. Bahçeye dağılan civcivleri toplamak gibi bir işti yaptığımız. Bu ikisi ayrı yönlere gidiyorlardı. Oysa biz onların kaderinde ömürlerinin geri kalanını bir arada geçirmenin yazılı olduğunu biliyorduk. Leslie'nin kendi eski halini yakalayacağından emin olduğum için genç adamın peşine düştüm. Bağışlayın diye seslendim arkasından. Richard mı? Söylediğim sözü olduğu kadar sesimin tonuna döndü. Baktı. Garip bir bakışla baktı. Giydiği spor ceketi hatırlıyordum. Açık deve tüyü rengi bir şey. Astlarında bir yırtık vardı. 10 kere dikmeye çalışmış, başaramamıştım. İpek midir nedir? Habire ipliklerinden ayrılıyordu. Kendimi tanıtmam gerekiyor mu? Diye sordum. Bana baktı. Kibar öz kontrolü yerine fincan gibi açılmış gözlere bıraktı. ''Ne?''